Ayrım 21.
Sayfa 265. Beşinci tümenin son alayını ve tümenin iki topunu taşıyan uzun katarın lokomotifi, odun bittiği için Konya-Akşehir arasında Kemrelik rampasına can vermişti. Alay komutanı şaşkına döndü. Trenler kömür olmadığı için odunla hareket eder, odun biterse yolda durup ağaçlar kesilir, hatta istasyonların ahşap kısımları parçalanıp ocağa atılırdı. İşbilir subaylar erleri yakın çevreye odun bulmaya yolladılar. Erler çalı çırpıyla dönünce birinci tabur komutanı deli yüzbaşı Zekeriya iyice delirdi. Ulan köz kebabı mı yapacağız burada? Uçun! Bir parça odun bulup getirmeyeni yağlı çıra diye bu iblisin ocağına sürmezsem namerdim. Erler uçsuz bucaksız bozkıra yayıldılar. Ufka kadar tek ağaç ve tek bina yoktu. Yürümeye kalksalar Akşehir'e 4 günde varırlardı. Tümen karargahına haber verebilseler belki komutan bir lokomotif yollayıp Katar'ı Akşehir'e aldırırdı. Ama buraları bilen bir subay Akşehir'le bağlantı sağlanabilecek ilk istasyonun yayan 3 saat çekeceğini söylüyordu. Sağlam lokomotif yoksa ne yapacaklardı? Bu durumu öğrenebilmeleri için ilk istasyona gidecek adamın geri dönmesi de bir 3 saat alacaktı. Of of! Geyve'deki mürettep kolordu karargahına cephe emri bu sırada geldi. Bu kolordunun karşısında Bursa-Söğüt arasına yayılmış olan 11. Yunan tümeni bulunuyordu. Bu tümene belli etmeden çekilebilmek için hazırlık çok gizli yapılmalı, hele 17. tümenin buradan ayrıldığı hiç belli edilmemeliydi. Yoksa bu katil tümen durumu anlar anlamaz geride kalacak küçük birlikleri ezip ilerleyerek köyleri yağmaya ve yakmaya girişebilirdi. Albay Kazım Özalp 17. tümene çok gizli olarak toplanmaya başlamasını emretti. Karargah subayları kolordunun ayrılışından sonraki savunma düzenini planlamaya koyuldular. Geride süvari tugayı ile milli müfrezeler kalacak, bölgenin ve birliklerin komutanlığını tugay komutanı Albay Hacı Arif Bey üstlenecekti. Askerler yine çalı çırpıyla dönmüşlerdi. Yüzbaşı Zekeriya deli deli baktı ama bir şey demedi. Alay komutanı ile öteki tabur ve bölük komutanları bir araya gelmiş konuşuyorlardı. Yanlarına gitti. Bir süre onları dinledi. Kimsenin bir çare üretmediğini görünce patladı. Komutan! Evet, bir fikrim var. Söyle. Vagonların çoğunun duvarı, tabanı ve sıraları tahta. Bunları parçalayıp yakarak yol alabiliriz. Yetmezse cephane sandıklarını yakarız. O da yetmezse postallarımızı, çarıklarımızı, palaskalarımızı. Yeter. Bu delice çözüme komutanın aklı yetmişti. Uçar gibi ortaya koştu. Askerler ve genç subaylar vagonların gölgesine sığınmışlardı. Hava haince sıcaktı. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Son iki vagonla gelenler ayağa kalksın. 100 kadar asker, bir teğmen ve bir assubay ayağa kalktı. Yarım saat sonra iki vagon parçalanmış, tahta parçaları lokomotife bağlı olan yakacak vagonuna taşınmıştı. Rum makinist bu tahtalarla olmaz, sünger taşına dönmüş bunlar diye itiraz edip duruyordu. Yüzbaşı Zekeriya beklenilmez bir sükunetle tabancasını çekti, namlusunu adamın iki kaşının arasına dayadı, emniyetini açtı. 15 dakika sonra yola çıkacağız, anladın mı çorbacı? Makinist çok iyi anlamıştı. Ateşçiye ocağı canlandırması için ard arda emir yağdırdı. Kazan istim tutar tutmaz hareket ettiler. İlk istasyonda durup Akşehir'e demiryolu telgrafı ile bilgi verip yola devam edeceklerdi. Bir Yunan keşif uçağı gürültüyle üzerlerinden geçip Ankara yönüne gitti. Arkasından kıskanarak baktılar. Ankara ile Polatlı arasındaki Malıköy istasyonunun kuzeyindeki açıklıkta 100'den fazla er toplanmış emir bekliyordu. Sarışın uzun boylu genç bir havacı işi yöneten üsteğmene keşke bir el silindiri olsaydı dedi. Haklısın aslanım ama silindir nerede? Ben istihkam bölük komutanıyım, benim bölüğümde 2 adet destere var. Ona göre durumu anla. Ama merak etme, Sarıköy ve Polatlı havaalanlarını da böyle hazırlamıştık. Toprağı ıslatıyoruz, keçeciler gibi oynaya oynaya sıkıştırıyoruz. Bunu 2-3 kez tekrar diyoruz, taş gibi pist oluyor. Üsteğmen Batı cephesi uçak bölüğü için havaalanı hazırlıyordu. Çavuşa seslendi, haydi başlayın. Çavuş erlere döndü, hazır mısınız, başla. Ne yapacakları erlere iyi tarif edilmiş olmalıydı. Kısacık ama güçlü adımlarla ayaklarını vura vura ıslak toprağı ezip bastırarak düzenli bir biçimde ilerlemeye başladılar. Hareketleri giderek bir raksa dönüşecekti. Çadırlar kurulmuş, büyükçe bir çardak yapılmış, telefon hattı çekilmiş, benzin varilleri ve yağ bidonları yakındaki boş bir ağla yerleştirilmişti. Pistin yapımı bitince havaalanının tek eksiği kalacaktı. Uçak. Eldeki 4 uçak uçabilmek için Ankara Uçak Tamirhanesi'nde mucize bekliyordu. Akşehir İstasyon Komutanı 5. Tümen Komutanı Yarbay Kenan Dalbaşar'a haberi ulaştırdı. Kayıp katar bulunmuş geliyordu. Oh yahu! Bu sorun kapanmış görünüyordu. Ama su ve araba sorununu çözmek mümkün olmamıştı. Grubun ağırlığı, erzakı, cephanesi, yedek silahları ve benzerleri 75 ton tutuyordu. Akşehir Menzil Komutanlığı bu ağırlığı taşıyacak arabaların yarısı için kendi araba kollarını vermiş, yarısını da halktan toplayarak sağlamıştı. Ama menzil komutanı elimde hiç fıçı yok demişti, bunları taşıyacak araba da bulamam. Halkın elinde ne varsa zaten aldım. Su sorunu çözülmemişti. Bütün ikmal ve menzil birimleri Konya'daki Batı Anadolu Menzil Komutanlığı'na bağlıydı. Oradan araba isteyebilirlerdi ama arabaların gelmesi en az bir hafta sürerdi. Kafası bozulan grup komutanı Albay Selahattin Adil cephe komutanlığına su sorunu ve araba olmaması yüzünden grubunun cepheye katılmasını şüpheli gördüğünü belirten karamsar bir yazı yazdı. Rum makinist haklı çıkmıştı. Yağmur ve güneş yiye yiye niteliğini yitirmiş tahtalar zor yanmakta, yanınca da çabucak kül olmaktaydı. Saatte en çok 10 kilometre hızla gidebiliyor, gerektikçe durup 2 vagon daha parçalıyorlardı. Duvarsız kalmış vagonlardaki askerler Ağustos güneşinden korunmak için koyunlar gibi birbirlerinin gölgesine sokularak yumaklar oluşturmuşlardı. Bu gidişle Akşehir'e ancak gece varabileceklerdi. İkinci grup komutanının karamsar yazısı en çok cephe kurmay başkanı Naci Tınaz'ı kızdırdı. Kızdırmakla kalmadı, grubun cepheye katılamayacağını düşündürerek telaşlandırdı da. Yenilgi, geri çekiliş, on binlerce askerin kaçışı, uykusuz geceler Naci Bey'in sinirlerini yormuştu. Hazırladığı çok sert cevabı İsmet Paşa durdurdu. Bu üslupla komutanı büsbütün panikletmeyelim dedi. Sen de sakin ol, kesin olarak yola çıkmalarını yaz ama üslubu yumuşat. Naci Bey öfkesini ve telaşını içine gömdü. Peki efendim. Ankara Askerlik Şubesi'nde işlemleri biten çarıklı, yemenili, potinli, şalvarlı, poturlu, pantolonlu, mintanlı, gömlekli, ceketli, 200 kadar köylü, kasabalı ve şehirli genç, ellerinde çıkınları, torbaları, çantaları, heybeleri, dağınık düzen, önde davul zurna, arkada askerlik şubesinden bir subay, alkışlar, dualar, tehlil ve tekbirler arasında neşeyle, bağıra çağıra bir eğitim alayına yollanmak üzere meclisin önünden geçip istasyona iniyordu. Saz çalmayı bilenler sazlarını tüfek gibi omuzlarına asmışlardı. Bazılarının annesi, babası, kardeşleri de birlikte yürüyorlardı. Aralarında iki de eski asker vardı. Mustafa Kemal Paşa veda için meclise gelmişti. Ertesi sabah cepheye gidecekti. Neşeli uğultuyu duyunca bazı milletvekilleriyle meclisin yola bakan balkonuna çıkıp bu renkli kafileyi izledi. Eski askerlerden biri paşayı tanımıştı. Heyecanla yanındakini dürterek fısıldadı. Mustafa Kemal Paşa. İki usta asker selam vererek gözlerini başkomutandan ayırmadan ayaklarını sertçe vurarak yürüyünce gençler de heveslendiler. Onlar da iki usta askerin selamını ve yürüyüşünü taklit ederek geçmeye koyuldular. Bütün acemiliklerine rağmen askerce bir tavırları vardı. Savaşı kabul ettikleri belli oluyordu. Başkomutan gençleri sevgiyle selamladı. Yola çıkmak için bir çözüm bulunmadı ve Akşehir'de çakılı kaldıkları için ikinci grup karargahında da hava elektrikliydi. Albay Selahattin Adil Bey, Kurmay Başkanı Binbaşı Burhanettin Denker'i odasına çağırdı, bağırmaya başladı. Nerede bu menzil komutanı? Bir çare bulsun diye emir vermişim. Ne yapmış, nereye gitmiş, ne oluyor? Hala bulamadınız mı adamı? Burhanettin Bey sükunetle, her yeri arattım, hala da aratıyorum dedi. Nerede olduğunu, nereye gittiğini kimse bilmiyor. En gerektiği anda birdenbire sırra kadem bastı, belki de kaçtı. Ne? Masaya yumruğunu vurdu, buna düpedüz hainlik denir. Yaşlı Akıncı Faris Ağa, beyim hazırız dedi. Orduya bağlı akıncılarıyla demirci akıncıları dikkati çekmemek için yolda birbirlerinden ayrılmışlar, demirci akıncıları Tavak yaylasına gelmişlerdi. Şimdi yaylanın ormanlık bir köşesinde toplanmış İbrahim Ethem Bey'in yapacağı konuşmayı bekliyorlardı. Akşam güneşinde gölgeleri uzamıştı. İbrahim Ethem Bey bir kaya parçasının üstüne çıktı. Akıncılar, evlerimizi işlerimizi terk edeli günler oldu. O günden beri dağdayız, düşman içindeyiz. Aç kaldık, daha da kalacağız. İki şehit verdik, daha da vereceğiz. Kurtulmadığımıza göre bu kavga sürecek. Düşmanımız yalnız Yunanlar ve onların hizmetinde kan döken, ev yıkan, can alan Hristiyan çeteler değil. İnanmak zor ama düşmana hizmet eden ve yağma yapan Müslüman çeteler de var. Ne yazık ki bizim bile aramızdan bir bozguncu çıktı. Sizi kaçmaya, düşmana teslim olmaya teşvik ettiğini, hatta zorladığını öğrendik. Vatan hainini hoş görüp affeden ondan daha haindir. Dönmeden arkaya seslendi. Getirin şu haini. İki akıncı elleri arkadan bağlı, saçı sakalı birbirine karışmış, birini ite kaka meydanın ortasına getirdiler. Kısa, sayıf, küçük gözlü bir çeteciydi. Debeleniyor, ağzından tükürükler saçarak bağırıyordu. Vurun şu kaymakamı da evlerimize dönelim. 150 kadar Akıncı yarım ay biçiminde dizilmiş kıpırdamadan duruyorlardı. Çeteci bir daha bağırdı. Ulan korkaklar, vursanıza şunu. İbrahim Ethem Bey başıyla işaret verince bozguncunun sağındaki Akıncı tabancasını çekti. Emniyetini şaklatarak açıp ensesine dayadı. Adam yalvarmak için ağzını açıyordu. Silah patladı. Öne doğru savrulup yüzü koyun düştü. İbrahim Ethem Bey, şimdi beni iyi dinleyin dedi. Aramızdan bir bozguncu daha çıkmasını istemiyorum. Zayıflar bu çetin şartları göze alamayanlar, pişman olanlar ayrılabilir. Ayrılanlara gücenmeyeceğim. Çünkü bundan sonraki günlerimiz çok daha zor geçebilir. Kimse kımıldamadı. Pekala. Biz rahat karar vermeniz için çekiliyoruz. İsteyen silahını bırakıp gitsin. Gidecek olanlara sözüm şudur. Bizim hakkımızda bilgi vermesinler. Başarımız için dua etsinler. Geri dönemezsek hayırla yad etsinler. Kaymakam ile müfreze komutanları, parti pehlivan, Halil Efe, Hacı Veli ve Mehmet Efe meydandan uzaklaştılar. Yarım saat sonra Faris Ağa geldi. Beyim, mazeretli arkadaşlar silahlarını bırakıp ayrıldılar. Kalanlar emrinizi bekliyor. Akıncılardan 40'ı dürüstçe ayrılmıştı. Kalanlar ayakta düzenli bir biçimde bekliyorlardı. İbrahim Ethem Bey, ordu Sivas'a, Erzurum'a bile çekilse biz burada kalacağız dedi. Artık ne ev ne aile. Bizim için bundan sonra bir tek düşünce var. Düşmanı yok etmek. Ellerinizi koynunuzdaki mushafın üzerine koyun, yemin edeceğiz. Yemine müfreze komutanları da katıldılar. Düşmanı yeninceye kadar savaşacağıma, arkadaşlarıma ihanet etmeyeceğime, halka zulüm yapmayacağıma, iyilikle muamele edeceğime vallahi ve billahi. Silah sesi yerlerini belli etmişti. Bir başka yerde gecelemek için yola çıktılar. Kayıp Katar Akşehir'e gece geç saatte ulaştı. Komutanlar istasyonda alayı bekliyorlardı. Akşehir'e 14 vagonun ahşap kısımlarını parçalayıp yakarak gelebilmişlerdi. Askerler güneşten ve isten kararmışlardı. Baygın gibi uyuyorlardı. İnleyerek uyandılar. Birbirlerinden güçlükle çözüldüler. Zorlukla sıralandılar. Alay komutanı yaklaşıp tekmil verdi. Yorgunluktan sallanıyordu. Albay Selahattin Adil Bey tümen komutanlarına her şey hazır olsaydı bile bu gece yine yola çıkamayacakmışız dedi. Şunlara baksanıza alay 3 günde kendisine gelirse çok iyi. Bu saatte Genelkurmay'a Muharip adlı örgütten çok can sıkıcı bir mesaj geldi. Örgüt İzmit'e kaçak fişek ve askeri gereç götüren motorun İstanbul'a dönerken bir İngiliz devriye motoru tarafından durdurulup arandığını, kaçak fişeklerin ve gereçlerin teslim edildiğini gösteren makbuzun İngilizlerin eline geçtiğini, örgütün adının ve mührünün deşifre olduğunu, kaptan ve mürettebatın tutuklandığını bildiriyordu. Allah kahretsin. Tam da savaşın eşiğinde çalışmalara ara vermek, bazı görevlileri hemen İstanbul'dan kaçırmak gerekiyordu. Örgüt yeniden faaliyete geçince Felah adını kullanmayı önermişti. Felah, kurtuluş demekti. 12 Ağustos 1921 Cuma sabahı Fikriye Hanım ile Küçük Abdurrahim Mustafa Kemal Paşa'yı ellerinden öperek cepheye uğurladılar. Arkasından su döktüler. 1919'da askerlikten ayrıldığı için sivildi. Orduya bir sivil olarak komuta edecekti. Her zamanki gibi giyinmişti. Astragan kalpak, geniş cepli, açık tirşe spor ceket, kravat, beyaz gömlek, avcı pantolonu ve çizme. Türk ordusunun başkomutanı 40 yaşındaydı. Ankara istasyonu olağanüstü bir gün yaşıyordu. Başta Refet Paşa olmak üzere bakanlar, meclis başkan vekilleri, Ankara'daki milletvekilleri, vali, belediye başkanı, sivil ve askeri üst yöneticiler, gazeteciler, Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, başkomutanlık kalemi, umumi katibi Kazım İnanç Paşa'yı ve onlarla birlikte gidecek olan subayları uğurlamaya gelmişlerdi. Demiryolları Genel Müdürü Albay Beyiç Erkin 3 vagonlu bir karargah treni hazırlatmıştı. 1912 Krupp yapısı güçlü lokomotifi bugün ilk kez eğitimini tamamlamış bir Türk makinist yönetecekti. Havada bir ümitsizlik yoktu ama coşku da yoktu. Durumun ciddiliği yüzlere yansımıştı. Din İşleri Bakanı Fehmi Gerçeker'in dudakları sürekli kıpırdamaktaydı. Anlaşılan durmadan dua ediyordu. Doktor Refik Saydam'ın sesi heyecandan daha da incelmişti. Paşalar herkesin elini sıkarak veda ettiler. Yaverler ve muhafızlar binince vagonların kapıları kapatıldı. Karargah treni peronu buğuya boğarak hareket etti. Saat 9'du. Biri olanca sesiyle aykırdı. Güle güle gidin, zaferle dönün. Binbaşı Tevfik sabah raporlarını okumayı bitirir bitirmez kalpağını başına geçirip İsmet Paşa'nın odasına daldı. Paşam, İsmet Paşa 2 gündür boş kaldıkça General Papulas'ın komutanlık psikolojisini çözüp anlamaya çalışmaktaydı. Başını kaldırdı. Evet. Düşmanın Afyon'dan Emirdağ'a doğru bir hareketinin gelişmekte olduğu bildiriliyor. Anlaşılan buradaki Yunan tümeni öteki tümenlerle aynı hizaya gelmeye çalışıyor. Şu halde Yunan genel yürüyüşü 1-2 gün içinde başlayacak. Bir kuzgun süresi karargahın çoprak çatısını çığlık çığlığa yalayıp geçti. Savaş, ordu daha gerekli düzeye ulaşamadan kapıyı çalmıştı. Emir Dağ'a doğru gelişen düşman hareketi 2. Grup Komutanı Selahattin Adil Bey'i çok ürküttü. Burada biraz daha beklerlerse genel Yunan yürüyüşü başlayacak, birliği ile cephe arasına güçlü Yunan birlikleri girecek, çok kritik bir duruma düşeceklerdi. Cephede ne yapıp edip harekete geçmesini çok kesin bir dille emretmişti. Tümen komutanları ve kurmay başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Durumu bir daha değerlendirdiler. Burada kalmak susuz kalmaktan daha tehlikeli görünüyordu. Cepheye ulaşmak için ilk 3 konağı susuz aşmayı göze alarak ertesi akşam yola çıkmaya karar verdiler. Karargah ve 2 tümen yolculuk hazırlığına girişti. Her şey çılgınca hızlandı. Afyon'a 70 kilometre mesafedeki Emirdağ Yunan ordusunu gözlemek, ilerlerse savaşarak geciktirmekle görevli süvari grubunun merkeziydi. Grup komutanı Albay Fahrettin Altay çadırın önünde oturmuş kahvesini öpürdetiyordu. Ölümle yüz göz olmuş her savaşçı gibi o da her anın tadını çıkarmasını bilirdi. Halkın evlerdeki tarihi kılıçları bile vergi kuruluna teslim ettiğini öğrenmişti. Böyle giderse yakında süvari grubu kılıçla donatılabilecekti. Duyduğuna göre MM grubu da İnebolu'ya 3000 adet sahici mızrak yollamıştı. Keyifle bir yudum kahve daha aldı. Seyisi köse 2 at boyu uzakta çömelmiş, bu çocuk kalpli dev adamı hayran hayran seyrediyordu. Kurmay başkanı geldi ve komutanı sabah keyfini mahvetti. Afyon'daki 9. Yunan tümeni yola çıkmıştı, Emirdağ'a doğru ilerliyordu. Komutanın başına ağrı saplandı, grubun 2 tümeni bir de Tugay'ı vardı. Bir tümeni, 2. süvari tümeni, Yunan cephesi gerisine yaptığı akından daha dönmemişti. Öteki tümeni, 14. süvari tümeni, 60 kilometre kuzeyde Belpınar'daydı. Bu akşam Yunan cephesi gerisindeki Seyit Gazi'ye akın yapmak için yola çıkacaktı. Elinin altında yalnız 500 mevcutlu süvari tugayı bulunuyordu. Yürüyüşe geçen 9. Yunan tümeni ise 12.500 mevcutluydu. Tümenin komutanı Albay Kalinski, Afyon'da kalacak olan 4. tümenin komutanı General Trikup ise veda etmeye gelmişti. Tümeninin öncüsü sabah erkenden yola çıkmıştı. Kendisi karargahı ve alaylarıyla birlikte öğleden sonra hareket edecekti. Küçük bir bölümü geride kalmıştı, o da birkaç gün sonra yola çıkacaktı. Şık, yakışıklı, neşeli ve iyimserdi. Geçilecek arazi çorak, hava sıcak, yol uzundu ama subaylar ve askerler çok istekliydi. Susuzluk tehlikesine karşı yeteri kadar kamyon su tankına dönüştürülmüştü. Kaygılanmak için hiçbir sebep yoktu. Türk başkomutanının ordusu için halktan çarık marık istediği duyulmuştu. Kahkahayı bastı. Trikopis bu iyimser albayı uyarmak gereğini duydu. İhtiyatı elden bırakmayın Albay Kalinski. Ayağı çıplak Türk askeri bizi 2 kez yendi. Son savaşta da çok iyi dövüştüler. Şimdi daha da sert dövüşeceklerdir. İki yan içinde çok kritik bir savaş olacak. Karım gönüllü hemşire olmak istedi. Düşündüm ki bu savaşta bir kişi bile çok önemli. Bu yüzden isteğini kabul ettim. O da ordu hastanesiyle birlikte cepheye gidecek. Kalinski gülerek Trikopis'in sözünü kesti. Bana inanın Bayan Trikopis eve istediği gibi bir Ankara kedisiyle birlikte dönecek. Karargah treni ilk olarak Sincan'da durdu. İsmet Paşa 4. ve 23. tümenleri ihtiyat grubu adıyla Sincan çevresinde toplamış, cephede görev isteyen Bolu milletvekili Yusuf İzzet Met Paşa'yı da bu grubun komutanlığına atamıştı. Paşalar 2 tümenin yakındaki birlikleri de ziyaret ettiler. Yusuf İzzet Paşa milletvekili seçilince 1920 Nisan'ında ordudan uzaklaşmış, İstiklal Ordusu'nun savaşlarına katılmamıştı. Ordunun yoksulluğuna daha alışamamış görünüyordu. Bana verilen tümenler çok zayıf, ikisi bir araya getirirse ancak bir alay eder. Takviye diye alay eder gibi sadece 60 er yollandı, üstelik hepsi de yarı çıplaktı. Başkomutan birliklerde kalabalık, üniforma, çarık değil, başka bir şey arıyor, aşırı bir dikkatle bakıyordu. Subayları çok iyi tanıyordu. Bunlar yurtlarına canlarını vakfetmiş insanlardı, askerlerin de çok kararlı olduklarını gözledi. Aradığı buydu, yüreği güvenle doldu. 40 kadar askeriyle Sakarya'nın doğusuna geçerek tümenini bulmuş olan Ömer Çavuş'un yüreği de Mustafa Kemal Paşa'yı gördüğü için mutlulukla dolup taştı. Başkomutan bir adım önünden geçmişti. Geçerken yüzüne değil gözlerinin içine ciğerine bakmıştı. Ciğerimi okuduysa iyi diye düşündü. Aferin asker demiştir. Başkomutan Sincan'dan ayrılırken Yusuf İzzet Paşa'nın kulağına eğildi. Paşam bu savaşı elde ne varsa onunla ve kesin olarak kazanmak zorundayız. Tren hareket edince Fevzi Paşa'ya merkez ordusunun yolladığı 2 alaydan birini 4. tümene, ötekini 23. tümene verelim de Yusuf İzzet Paşa'yı yatıştıralım dedi. Osman Ağa'nın alayı cephe ihtiyatı olarak kalsın. Peki paşam. Ali Çavuş kahveleri getirdi. Sağda solda bozkıra yayılmış irili ufaklı birçok birliğin eğitimde olduğu görülüyordu. Paşalar bu yoğun etkinliği çok beğendiler. Kazım Paşa çok iyi dedi, eğitimsiz asker savaş canavarına çerez oluyor. Savaşın genç insan etine doymaz bir canavar olduğunu çok iyi biliyorlardı. Paşaların trenden görüp de beğendikleri birliklerden biri Haydar Çavuş'un eğitmekte olduğu takımdı. Yüzbaşı Faruk'un İngilizlere selamlata selamlata caddelerden geçirdiği ağır makineli tüfekleri tabutlara yerleştirmiş olan İstanbullu Haydar Çavuş, eski askerlere yapılan çağrıyı duyar duymaz bir yolunu bulup Anadolu'ya geçmiş, 61. Tümen'in 190. alayına verilmişti. Eğitim merkezlerinde kısa bir eğitim görüp acele tümenlere yollanan yeni askerlerin eğitimleri pekiştiriliyordu. Daha çok şey öğrenmeleri gerekiyordu bu çaylakların. Koşan takımına bağırdı, yat! Erler yorulmuşlardı, emir müjde gibi geldi, kendilerini toprağa bırakıverdiler. Haydar Çavuş çıldırdı, vay reziller, ben size öğlen uykusuna mı yatın dedim, bu ne? Savaşta manda çamura uzanır gibi yatılır mı? Üstümüze kurşun yağıyor, şarapneller eşek arıları gibi uçuşuyor. Ne yapacaktık, kene gibi yere yapışmayacak mıydık? Yapış, yere yapış! Kiminin başına şaplak attı, kiminin kıçını ayağıyla bastırdı. Göm başını toprağa, kıçını indir, dümdüz ol. Niye yırtınıyoruz burada, evinize sağ ve salim gaziler olarak dönün diye. Anladınız mı? Ölmek marifet değil, marifet ölmemek, savaşa devam edip düşmanı tepelemek. Haydi çocuklar, bir daha yapacağız, kalk. Askerler inleyerek doğruldular. Isı gölgede 45 dereceydi. Eğitim alanı güneş altında kavruluyordu. Üstelik Haydar Çavuş'un insafı yoktu. Acımadan çalıştırıyordu. Yalnız Haydar Çavuş mu? Bütün birliklerde yeni Mehmetçikleri ölüme kaptırmak istemeyen eğitim subayları ve çavuşlar da tıpkı onun gibiydiler. Gazi Çavuş ile oğlu Ali ve Çınarcıklı delikanlar Mihalıçık'taki 1. Tümen'e ama farklı alaylara verilmişlerdi. Gazi Çavuş oğlunu ve çocukları sık sık gidip yokluyor, çavuşlarıyla konuşuyor, iyi asker olduklarını işittikçe mutlu oluyordu. O da burada yeni askerleri inletmekteydi. Şimdi bir daha hücuma kalkacağız, doğru yapmazsanız yine tekrarlatacağım ona göre. Hedef şu karşıdaki tek ağaç, komutu iyi dinle ve hemen yap. Yere yapışmış olan askerler kulaklarını diktiler, komut geldi, kalk hücum! Takım sıcaktan bitkin ve su gibi ter içindeydi ama anında kalktılar. Lanetlik tek ağaca doğru 5. kez koşmaya başladılar. Köyden gelenlerin çoğu hızlı yürümeyi bile bilmiyor, koşmayı yeni öğreniyordu. Daha sonra el bombası atmayı, ateş ederek koşmayı, en sonunda süngüleşmeyi öğreneceklerdi. Gazi Çavuş da sekerek koşuyor ve bağırıyordu. Koş, yanındaki vurulsa da durma, vurulanı sıhhiyeciler toplar. Senin işin hedefe ulaşmak, düşmanı tepelemek, koş! Milli Savunma Bakanlığı şimdi Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bulunduğu yerdeki Ankara Erkek Lisesi'nin büyük taş binasının yarısına yerleşmişti.